Herkese merhaba. Nihayet İngiltere tarihi kitabında son bölüme gelmiş bulunmaktayız. 20. yüzyıl İngiltere tarihinde iki adet dünya savaşını, İrlanda'nın bağımsızlığını, daha sonraki dönemde Kuzey İrlanda'da yaşanan çatışmaları ve İngiltere'nin 20. yüzyılda yaşadığı siyasi gelişmeleri dinleyeceğiz. Büyük Britanya'nın bir parçası olan İrlanda, önce bağlı bir dominyon ve sonrasında bağımsız bir cumhuriyet olacaktı. 1916 Paskalya ayaklanması İrlanda'da cumhuriyetçilik davasına doğru derin bir değişime yol açmıştı. Aralık 1918 genel seçimlerinde cumhuriyetçi Sinn Féin Partisi, Britanya parlamentosundaki İrlanda sandalyelerinin büyük çoğunluğunu kazandı. Seçilmiş Sinn Féin milletvekilleri Westminster'daki koltuklarını almak yerine İrlanda Meclisi olarak bilinen kendi meclislerini kurdular. İrlanda Cumhuriyeti'nin oluşumunu onayladılar ve bağımsızlık bildirgesini kabul ettiler. İrlanda Cumhuriyet Ordusu ile İngiliz güvenlik güçleri arasında yapılan müteakip bağımsızlık savaşı, ateşkesin yürürlüğe girdiği Temmuz 1921'e kadar devam etti. Bu zamana kadar 1920 tarihli İrlanda hükümeti yasası uyarınca kurulan Kuzey İrlanda Parlamentosu açılmış, Cumhuriyetçi hareketi bir oldu bittiye getirmiş ve İrlanda'daki İngiliz varlığı garanti altına alınmıştı. Ekim ayında Londra'daki İngiliz hükümeti üyeleriyle Dáil üyeleri arasında müzakereler başladı ve 6 Aralık 1921'de İngiliz-İrlanda Anlaşması'nın imzalanmasıyla sonuçlandı. Anlaşma o zamanki Britanya İmparatorluğu içinde Kanada'ya eşdeğer bir statü olan, egemenlik statüsüne sahip Özgür İrlanda Devleti olarak bilinen ayrı bir devletin kurulmasına izin vermişti. Kuzey İrlanda Parlamentosu, krala bir adres sunarak özgür devlete dahil olmamayı tercih edebilir, bu durumda aralarındaki sınırın nerede olması gerektiğini belirlemek için bir sınır komisyonu kurulacaktı. Özgür Devlet Parlamentosu üyelerinin diğer dominyonlarda verilen yemine bir modifikasyonu olsa da krala bağlılık yemin etmeleri gerekecekti. Sinn Féin lideri De Valera bağlılık yeminini kaldırdı ve İngiltere ile ekonomik bir savaşa girişti. 1937'de yeni bir anayasa taslağı hazırladı ve bu anayasa aynı yılın Temmuz ayında yapılan halk oylamasıyla kabul edildi. Özgür Devlet, 29 Aralık 1937'de yeni anayasanın yürürlüğe girmesiyle ve devletin İrlanda adını almasıyla sona ermişti. Birinci Dünya Savaşı, Avrupa tarihine derin izler bırakmıştı. 4 yıl sürecek bu topyekun savaşta toplumlar, ekonomiler ve ordular tüm güçleriyle birbirlerine saldırdılar. Devletler bitmeyen bir çıkmaza girdiler. 50 bin askeri kaybettikten sonra yeni bir 50 bin askeri daha kaybetmek daha kolay hale geldi. Cephelerde karşılıklı asker kıyımı yaşandı ve ilerleyemediler. Savaş bitmediği için diplomasi de çıkmaza girmişti. Her iki tarafta yanlarına yeni devletler katarak savaşın cephesini tüm dünyaya yaydılar. Her iki tarafta taviz vermemek ve savaşı tamamen kazanmak için devam ediyordu. Savaşın başında Fransa'nın 5 milyon adet top mermisi vardı. 2 sene sonra Fransa her ay 5 milyon top mermisini Alman ordusuna atıyordu. 1918'de bu sayı ayda 10 milyondu. İşte bu 20. yüzyıl savaşıydı. 1917'de Rusya'da Çarlık rejiminin devrilmesi ve iktidara gelen Bolşeviklerin savaştan çekilmesiyle Almanya her ne kadar Batı cephesine yoğunlaştıysa da ABD'nin savaşa Entente yanına girmesiyle Entente kuvvetleri önce ekonomik sonra da askeri olarak rahatlayarak savaşı sürdürüyordu. 1917'den itibaren savaşı bitirmek için başlayan diplomasi trafiğiyle aslında amaçlanan tekrar eski Avrupa düzenini kurmaktı. Ocak 1919'da Paris Barış Görüşmeleri başladı. Müttefiklerin egemonya sahasında devam eden görüşmeler sonucu Almanya ile Haziran 1919'da Versay Anlaşması imzalandı. Batı'da Alsace-Lorraine bölgesi Fransa'ya verildi. Belçika ve Danimarka'ya topraklar verildi. Rhineland ve Saar madenleri müttefikler tarafından işgal edildi. Doğu'da Batı Prusya Polonya'nın denize açılması için Polonya'ya verildi. Ve Baltık denizine bakan liman şehri Danzig, Gdansk şehri olarak bağımsız bir şehir devleti yapıldı. Anlaşmanın yerine getirilmesi için müttefik askerlerin 15 yıl süreli Almanya'da kalması kararlaştırıldı. Almanya deniz aşırı kolonilerini kaybetti. Donanması küçültüldü ve asker sayısı 100 bin ile sınırlandırıldı. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla Paris Barış Anlaşması arasında bir bağ olduğu söylenir. 1920'lerde sıkça yapılan tartışmalarda Paris Barış Anlaşması için gereksiz sert ve Fransa'nın istekleri için cezalandırıcı bir anlaşma olarak hazırlandığı söylenilmiş ve daha sonra İkinci Dünya Savaşı'nın çıkış nedeni olarak gösterilmiştir. Ve en sonunda 1933 yılında Almanya'da Nazi Partisi iktidara gelmişti. Ve 2. Dünya Savaşı 1 Eylül 1939 sabaha karşı 4.45'te bir Alman zırhlısının Danzig'de bir Polonya askeri üssünü bombalamasıyla başladı. Aynı saatlerde 50 Alman tümeni Polonya sınırını geçmekteydi. Alman savaş doktrinini Wehrmacht sayıca ve teknik olarak daha güçlü bir konumda agresif bir hücum üzerine kuruluydu ve Polonya savunmasını hızlıca çökertecekti. 17 Eylül'de Sovyet Kızıl Ordu Almanya ile yapılan anlaşmaya uyarınca Polonya'nın doğusunu işgal etmeye başladı. 28 Eylül'de Varşova Almanya tarafından işgal edildi. Hitler zaten İskandinavya'yı işgal etmeyi planlamıştı ve müttefikler daha pozisyon alamadan önce Danimarka'yı aldı. Norveç kıyılarında 5000 asker ve 200 uçak kaybetmesine rağmen hem Norveç'i ele geçirdi hem de 4000 İngiliz askerini öldürdü. Norveç'te yaşanan bu fiyasko İngiliz Başbakan Chamberlain döneminin son anlamına geliyordu. 10 Mayıs 1940'ta Deniz Kuvvetleri Lord Admiral Winston Churchill başbakan oldu. Churchill, hırçın, fevri ve 1930'lar boyunca yetiştirme politikasına karşı bir figür olarak hayatının en büyük sınavına çıkıyordu. Fransa'nın düşmesiyle Churchill'in önünde iki problem vardı. Fransa Dunkirk'te sıkışan İngiliz destek kuvvetlerinin kurtarılması ve Almanya ile barış yapılıp yapılmayacağıydı. 300 binden fazla İngiliz askeri sivil halkın desteğiyle Dunkirk'ten tahliye edildi. Artık İngiltere savaşa Fransa olmadan tek başına devam edecekti. Kabinede yapılan tartışmalarda İngiltere'nin bir Alman işgaline karşı durabilecek gücü olduğu ve İngiliz halkının da savaş isteği göz önüne alındığında ya tam zafer ya da tam yok oluşa karar verilerek sonuna kadar savaşılacağına karar verildi. Amerika Birleşik Devletleri savaşa katılırsa çok büyük bir destek olurdu. Ancak şu an için İngiltere tek başınaydı. Churchill'ın Fransa'nın düşmesi üzerine yaptığı konuşma şöyleydi. Düşmanın tüm öfkesi ve gücü çok yakında üzerimize çevrilecek. Hitler bizi bu adada parçalamak zorunda kalacağını yoksa savaşı kaybedeceğini biliyor. Eğer ona karşı durabilirsek tüm Avrupa özgürleşebilir ve dünya yaşamı geniş güneşli yaylalara doğru ilerleyebilir. Ancak başarısız olursak o zaman Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere tüm dünya bildiğimiz ve değer verdiğimiz her şey bir karanlık çağın uçurumuna gömülecek. Bu nedenle kendimizi görevlerimize hazırlayalım ve öyle bir hareket edelim ki Britanya İmparatorluğu ve İngiliz Milletler Topluluğu 1000 yıl daha dayansa bile insanlar hala bu onların en güzel saatleriydi diyecek. Almanya önce İngiltere'yi işgal etmek istemişti. Her ne kadar hava kuvvetleri daha güçlü olsa da İngiliz hava kuvvetleri çok iyi bir direniş göstermişti ve İngiltere denizlerde tartışmasız daha iyiydi. Almanya Norveç'in işgali sırasında oldukça fazla sayıda gemisini kaybetmişti ve İngiltere'yi işgal edecek gücü yoktu. Bu durumda hem savaş makinesi doyuracak denli doğal kaynak bakımından zengin, hem de üstün Alman ırkının yerleşip çoğalacağı kadar büyük topraklara sahip, hem de henüz çok güçlü bir ordusu olmayan Sovyetler Birliği'ne saldırabilirdi. Üstelik Sovyetler Birliği kısa sürede işgal edebilecekti ve İngiltere Sovyetlerin düşüşüyle tamamen çaresiz kalacaktı. Hitler Kavgam kitabında şöyle yazmıştı: Almanya ya dünyanın sahibi olacak ya da yok olacak. İngiliz-Amerikan kuvvetleri Normandiya'da başarılı bir çıkartma yapmıştı. Sürgündeki özgür Fransız ordusu Charles de Gaulle'a bağlı yerel birliklerin de yardımıyla müttefikler Fransa'yı ele geçirmiş Almanya'ya doğru ilerlerken Sovyet Kızıl Ordusu da Doğu Avrupa'dan yaklaşıyordu. Evet, 30 Nisan 1945'te Hitler intihar etti. 16 Temmuz 1945'te Japonya'ya atılan ilk atom bombası hem savaşı hızla bitirecekti hem de Sovyetlere verilmiş bir mesajdı. Yalta Konferansı'nda konuşulduğu gibi dünya artık eskisi gibi olmayacaktı ve bu yeni düzenin sahibi Amerika olacaktı. Artık geleneksel büyük güçlerin Avrupa'yı yönettiği eski düzenin sonu gelmişti. Almanya'nın ikiye bölündüğü, Avrupa'da başlayan yeni savaşın adı Soğuk Savaş'tı. Britanya İmparatorluğu'nun sonu gelmişti. Yeni dünya düzeninde sömürgeciliğe izin yoktu. Tüm dünya Amerikan ekonomik sisteminin bir parçası altında birleşmeliydi ve tüm topraklar Amerika için ticaret yapılabilecek pazarlardı. Nihayet 1947 yazında Marshall Planı'nın Avrupa Kalkınma Programı'nın ilanı Amerika'yı sahneye çıkarmıştı. Yardımlar sayesinde Batı Alman sanayi ayağa kaldırılacak, İngiltere, Fransa ve programa katılmak isteyen diğer ülkelere verilen hibeler sayesinde ekonomik yükseliş başlayacaktı. Batı bloğunun doğuşu gerçekleşiyordu. Sovyetler bu gelişmeleri kendisine tehdit olarak algılayarak öfkeyle karşıladı. İngiltere'nin çok daha fazla yardıma ihtiyacı vardı ama burada önemli olan siyasi olarak İngiltere'nin yalnız olmadığı ve Batı'nın inşasını sağlamış olmasıydı. Çok net görülmüştü ki İngiltere'nin dış politikası Amerika ile birlikte hareket etmekteydi. Amerika olmadan bir şey yapılamazdı. Özellikle Süveyş krizini yönetememesi tam bir fiyaskoydu ve İngiltere'nin süper güç konumundan düşüşünün sembolü olmuştu. Her ne kadar Büyük Britanya eski ihtişamlı günlerini kaybetmiş ve Soğuk Savaş'ta Batı bloğunun liderliğini Amerika'ya kaptırmış olsa da hem yönetim kademesi hem de halkın mücadeleye olan inancı ve Soğuk Savaş'ın ilk yıllarında Batı bloğunun kurulması ve Amerika'nın komünizme karşı mücadeleye ortak ödülmesindeki başarısı tartışmasızdır. Sonuçta iki dünya savaşını da kazananı olarak Soğuk Savaş'ı da kazanan tarafta olmayı başarmışlardır. Aynı zamanda eski kolonilerini Commonwealth adı altında ekonomik bir oluşum çerçevesinde komünizme karşı korumuşlardı ve halen ekonomik ve siyasi olarak bir güç odağı olmayı başarıyorlar. İngiliz tarihinin en uzun süre hükümdarlık yapan lideri Kraliçe Elizabeth de Commonwealth davasının önemli bir lideri olmayı başarmıştır. 19 Eylül 2022'de düzenlenen cenaze merasimi ile İngiltere'nin resmi adıyla Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nın 70 sene hükümdarlığını yapmış Kraliçe 2. Elizabeth'e veda ettik. Kraliçe Elizabeth, dünya tarihinin kanıtlanan süre bakımından en uzun ikinci, kadın hükümdar olarak ise birinci en uzun süre hüküm sürmüş hükümdarıdır. Dünya tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı, 1643'te 3 yaşında Fransız imparatoru olan ve 72 yıl Fransa yönetmiş Güneş Kral 14. Louis'dir. Kraliçe 2. Elizabeth, 1952 yılında tahta çıktığında İngiltere Başbakanı Winston Churchill'di. Sovyetler Birliği lideri Stalin, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Harry Truman'dı. Sembolik de olsa 32 ülkenin lideriydi. Öldüğü gün halen 15 ülkenin devlet başkanıydı. 70 senelik döneminde 15 başbakan görev yapmıştı. Büyük oğlu Charles, 3. Charles olarak şimdiki hükümdardır. Yüzyılın sonlarına yeni liberal politikaların mimarı olarak Margaret Thatcher damga vuracaktı. Ekonomi politikaları deregülasyona, devlete ait şirketlerin özelleştirilmesi ve sendikaların güç ve nüfusun azaltılmasına dayanıyordu. Görevdeki ilk yıllarında popülaritesi durgunluk ve artan işsizliğin ortasında azaldı. 1982 Falkland Savaşı'ndaki zafer ve toparlanan ekonomi, desteğin yeniden canlanmasını sağladı ve 1983'te izleyici bir şekilde yeniden seçilmesi sonuçlandı. 1984 Brighton Otel bombalamasının geçici İran'ın suikast girişiminden sağ kurtuldu ve ulusal birliğe karşı siyasi bir zafer elde etti. 1984-85 madenci grevinde maden işçilerine ve sendikalarına karşı durdu ve grevi bastırdı. Thatcher, 1987'de 3. dönem için yeniden seçildi. Thatcher, 1987'de 3. dönem için yeniden seçildi. Ancak daha sonra topluluk harcamasına verdiği destek büyük ölçüde sevilmedi ve Avrupa topluluğu hakkında giderek daha şüpheci hale gelen görüşleri diğer parti üyeleri tarafından paylaşılmadı. Partisinin içinde liderliğine yönelik bir meydan okumanın ardından 1990 yılında başbakanlık ve parti liderliğinden istifa etti. İngiltere yeni yüzyıla Tony Blair liderliğinde girdi. İşçi Partisi'ni iktidara getirmeye başlayan Blair, 1997'den 2007'ye kadar başbakanlık yapacaktı. 11 Eylül'de Amerika'ya yapılan saldırılar sonrası Amerika'ya destek vererek Afganistan ve Irak Savaşı'na katılacaktı. Ancak Irak Savaşı'na katılım halk nezdinde büyük bir tepkiye yol açacaktı. Yine de ekonomik verilerin iyi olmasından dolayı 2005'te seçilmeyi başaracaktı. 2007'de istifa ederek koltuğu partisinden Gordon Brown'a bırakacaktı. İngiltere 2016'da yapılan referandum sonucunda 1973'te üyesi olduğu Avrupa Birliği'nden ayrılacaktı. Bir süredir politik çalkantılar ve kötü giden ekonomiyle boğuşan İngiltere'de kısa süreli hükümetler kurulmuştu. Bugün itibariyle ülkenin lideri Kral 3. Charles iken Başbakan Hint asıllı Rishi Sunak'tır. Böylelikle bugünkü bölümün ve kitabımızın sonuna geldik. Yeni içeriklerle devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.